Çınaraltı.
Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından sizlere sesleniyoruz. Her hafta bu saatlerde sizlere ulaşan Çınaraltı programının bir yenisinden hepinize merhaba. Programımızı açmadan evvel hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, İngiltere Kralı 2. Edward bundan 6,5 asır kadar önce bir ferman yayınlamıştı. Bu fermanda şöyle diyordu: bundan sonra İngiltere hudutları dahilinde her kim olursa olsun ayakla vurularak oynanan top oyununu oynamaya kalkışırsa şiddetle cezalandırılacaktır. Kral 2. Edward bu ayak oyununun ileride bütün dünyaya salgın hastalık gibi yayılacağını herhalde aklından bile geçiremezdi. Ama o yılların İngiltere'sinde futbola bir kör dövüşü gözüyle bakıldığı için saraya ayakla oynanan bu top oyunu hakkında o kadar çok şikayet gelmişti ki kral meseleyi bizzat ele almak mecburiyetinde kalmıştı. Dükkan sahipleri camlarının, çerçevelerinin kırıldığını ileri sürüyordu. Ana babalar da çocuklarının yara bere içinde kaldığını, hatta sakatlandığını yana yakıla anlatıyordu. Kendilerini bu oyunun cazibesine kaptıranlar hariç, hemen herkes futbolun yasak edilmesini istiyorlardı. Netice itibariyle kral düşündü taşındı ve 1314 senesinde size arz ettiğimiz fermanı çıkartmakta tereddüt etmedi. Tabii o yıllarda ayakla vurularak oynanan bu top oyununun adı futbol değildi. Ne kaidesi vardı ne de nizamları. Hakikaten bir kör dövüşünü andıran bu oyunun oynandığı sahanın manzarası bir arenayı andırırdı. Buna bakarak futbolun tarihçesinin İngiltere toprakları üzerinde 1300 yıllarında atıldığı zannedilmesin. Futbolun çok hem de zannedildiğinden çok daha eski bir mazisi vardır. Dünyanın birçok milletleri futbolu ilk defa kendilerinin oynadığını iddia ederse de bugünkü manasıyla futbolun doğduğu yer İngiltere'dir. Hiçbir spor futbol kadar çabuk yayılıp geniş halk kitlelerinin en çok sevdiği bir oyun haline gelmemiştir. Çocuklar için mücadeleli bir oyun, amatörler için mükemmel bir oyun, profesyoneller için bol kazanç vesilesi olan futbol, günümüzün münakaşasız en yaygın, en sevilen oyunlarının başında gelmektedir. Eğer Mercurialis, Antonio Scaino, Rabl ve Mulcaster gibi adları tarihe geçmiş kişilerin bıraktığı vesikalara inanmak gerekirse, 14. asırda Avrupa'da bugünkü futbolun atası denilebilecek bir oyun oynanıyordu. Ama daha başka kaynaklar, ayakla oynanan top oyununun mazisinin çok daha eski olduğuna işaret eder. Bazı vesikalarda ilk çağda ayakla oynanan bir çeşit top oyunundan bahis vardır. Günümüzden 2500 yıl kadar önce Çin ordusunda da askerlere bugünkü futbola benzer bir oyun oynatıldığı söylenir. Tabii oyun oynayarak hoşça vakit geçirmelerini temin etmek için değil. Ata binmek, kılıç kullanmak, ok talimleri yapmak kabilinden, idman için. Bugün stadyumların yemyeşil çim sahalarının üzerinde oynanan bir futbol oyunu eski Çinlilerin askerlik ve savaş talimleri arasında yer alıyordu. Eski Çinlilerin bu top idmanını nasıl yaptıklarını bugün kati olarak bilmiyoruz. Ama bu oyun zamanla askerler arasında kalmamış, halk arasında da oynanmaya başlanmıştır. Bugün adına futbol demekte tereddüt edemeyeceğimiz bu top oyunu milattan sonra 7. asırda Japonya'ya da geçti. 661-671 yılları arasında tahtın varisi olan Prens Tenchi Tenno bu oyunu çok sevmişti ve arkadaşlarına da öğretmişti. Öyle ki kısa bir müddet sonra sarayın ileri gelenleriyle asiller aralarında sık sık toplanıp Kemari adını verdikleri bu top oyununu oynamaya başladılar. Bugün de Japonya'da Kemari denilen bu top oyunu oynanır. Ama tabii sadece bazı dini bayram günlerinde. Bu münasebetle hususi bir de merasim yapılır. Civardaki en yakın mabedin rahibi, içi hayvan kılları doldurularak yapılmış olan topu sahanın ortasına getirir. Dualar okuyarak topu ve oyuncuları takdis eder. Merasim ve müsabaka için tarihi kıyafetler giymiş olan oyuncular, 20 dakika kadar bir müddet topu yere düşürmeden ayaklarıyla paslaşarak hünerlerini gösterirler. Buna benzer top oyunları bugün Hindistan'da ve Çin Hindi'nde de oynanmaktadır. Değerli dinleyiciler, Orta Çağ'da oynanan futbolun eski Romalıların Harpastum dedikleri oyuna benzediği zannediliyor. Martial ile Seneca'nın eserlerinde bu Harpastum kelimesine yer vermelerine rağmen, yerilmesine rağmen fazla bilgi verilmiyor. Bu sebeple Orta Çağ'da futbola benzeyen oyun hakkında fazla bir malumat edinmemize imkan kalmıyor. Ama Seneca'nın, Romalı yazar Seneca'nın bir eserinde bu Harpastum oyununu oynayan gençlerin güneş altında saatlerce tekme tekmeye koşuşup durduklarından bahsediliyor. Böyle bahsettiğine bakacak olursa bu oyunun rugby denilen Amerikan futboluna benzemesi kuvvetle muhtemeldir. Futbola resmi kayıtlarda yer verilmesi 14. asır İngiltere'sinde olmuştur değerli dinleyiciler. Kral 2. Edward'ın 1314'te futbolun men edilmesi hakkında çıkarttığı ferman pek tatbik edilememiş olmalı ki 1349 yılında, yani ilkinden 35 yıl sonra, bu sefer Kral 3. Edward futbolu yeniden yasaklamak mecburiyetinde kaldı. Kral, saray askerleri ve hademelerinin ok atma talimlerini ihmal ederek hiçbir işe yaramayan bu oyuna merak salmalarından şikayet ediyordu. Pek çokları gibi o da gençlerin enerjilerini faydalı bir meşgale için sarf etmeleri gerektiği kanaatindeydi. Ne var ki değerli dinleyiciler, o yıllarda oynanan futbol hakkında fazla bir şey bilmiyoruz. Anlatılanlara bakılacak olursa, o devrin futbolu çok sert oynanıyordu. Öte yandan kaidesi de yok denecek kadar azdı. Top, sahanın ortasında havaya atılır, iki tarafın oyuncuları da topun üzerine çullanarak bunu karşı takım oyuncularına kaptırmamaya çalışırlardı. Tabii oyun bugünkü gibi karşı takımın kalesine kadar topu sürmek, gol atmak şeklinde değil de kendi yarı sahasından dışarıya çıkarmamaya gayret etmek şeklinde oynanırdı. Futbol maçları umumiyetle komşu köyler arasında yapılırdı. Sık sık çıkan kavgalarda kan gövdeyi götürür, hemen her maç kavgayla sona ererdi. Yaralananların kolları, bacakları kırılanlarının sayısı çok idi. 16. asırda Malkastır adında biri bir kitap yazmış, bu eserinde futbola da yer ayırmıştı. Bu kadar sert ve bu derece kaide ve nizam dışı oynanan oyun ne görülmüş ne de işitilmiştir. Oyuncular birbirlerinin bacaklarına tekmeyle vuruyorlar da hakem sesini bile çıkartmıyor diye yazmıştı Malkastır 16. asırda. Öte yandan İtalya'da da futbol oynanıyordu değerli dinleyiciler. Sanatta, bilimde ve fikir sahasında mühim gelişmelere sahne olan Rönesans, yeniden doğuş, İtalya'sında Antonio Scaio adında bir spor yazarı 1555 yılında Top Oyunlarının Esasları adında bir eser kaleme almıştı. Her çeşit top oyunlarından bahsediliyordu bu kitapta, futbola da yer verilmişti. Rönesans'ın meşhur yazarlarından Scaino, futbol öteki top oyunlarından ayrıdır. Çünkü ayakla oynanır, oynanması zordur fakat seyri zevkli bir oyundur diyor. Bu oyunda kullanılan top havayla şişirilmiş olduğundan içi boştur. Karşılaşmaların, müsabakaların yapıldığı saha o kadar büyüktür ki güçlü kuvvetli biri sahanın bir ucunda dursa elindeki taşı öbür ucuna atması imkansızdır. Sahanın eni boyunun yarısı kadardır diyor Scaio. Buradaki tariflerden de anlaşılacağı üzere futbolun henüz kesin kaideleri ve oynanacağı sahanın kati ölçüleri tespit edilememişti değerli dinleyiciler. Bu durumda da oyunun tam bir kör dövüşü şeklinde olması akla yakın gelmektedir. Oyuncuların sayısı 20 ile 40 kişi arasında değişebiliyordu. Takımların her biri başka renklerde elbiseler giyerlerdi. Kimin önce müsabakaya başlayacağını tespit etmek için de bugünkü gibi para atıp kura çekerlerdi. Gene bugün olduğu gibi her takımın bir kapitanosu yani kaptanı vardı. İtalyanlar bu oyuna tekme oyunu manasına gelen calcio adını vermişlerdi. Bugün de İtalya'da futbol kelimesinin karşılığı calcio'dur. Antonio Scaino, o malum kitabında Top Oyunlarının Esasları adlı kitabında, bu oyunun öteki top oyunlarına nazaran daha az yaygın olduğunu yazıyor. Fakat zevkli bir oyun olduğuna da dikkati çekiyor. Futbol müsabakalarını seyretmenin çok zevkli olması, bu sporla meşgul olanları kati kaideler koymaya sevk etti değerli dinleyiciler. 17. asırda gelişip 20. asır veya 19. asırda rugby'ye dönen futbol, İngiltere'de bir salgın halini almıştı. Yeni kaideleriyle futbol günümüzde oynanan şekline bir hayli yaklaşmıştı. Futbol kulüpleri açılmıştı. Bunların oyuncuları takımları meydana getirmişlerdi. Bugünkü manasıyla ilk futbol 1823 yılında İngiltere'de oynanmış oldu. Bu bakımdan futbolun ana vatanı olarak pek çok kimse haklı olarak İngiltere'yi kabul eder. Öte yandan Futbol Federasyonu'nun kurulduğu yer de gene 1863 yılında İngiltere olmuştur. Thank you. İngiltere'de halk okullarının açılması, futbolun hızla gençler arasında yayılmasına sebep oldu değerli dinleyiciler. Okul idaresi talebelere öteki sporlarla beraber futbol da oynattırmaya başladı. Başlangıçta kriket ve kürek yarışları daha çok rağbet görürken, kısa bir müddet sonra futbol öteki oyunlardan, sporlardan daha çok meraklı toplamaya başladı. Yalnız İngiltere'de mi? Bugün hemen hemen dünyanın her tarafında en çok seyirci toplayan spor müsabakalarının başında futbol gelmektedir. Tarihçesi günümüzden 4000 yıl kadar eskiye giden futbol, şimdi Çin'den Güney Amerika'ya kadar her yerde oynanmaktadır. Değerli dinleyiciler, Kaşgarlı Mahmut, Divan-ı Lügat-ı Türk adlı eserinde Türklerin Tebük adını verdikleri bir çeşit top oyunu oynadıklarından bahseder bundan 1000 yıl önce. Ayasofya Kütüphanesi'ndeki Hitapname ve Tarihi Timur adlı eserlerde de Türklerin Orta Asya'da top oyunu oynadıklarından bahis vardır. Bugünkü manasıyla futbol, Türkiye'de ilk defa 1895 yılında Türkiye'ye gelmiştir ve İzmir'de ilk futbol maçı oynanmıştır. İzmir'de ticaretle meşgul olan İngiliz gençleri oynamıştı. 2 sene sonra İstanbul'da da gene İngilizler tarafından oynanmaya başladı futbol. Türkiye'deki ilk futbol kulübü 1899 yılında İstanbul'da kuruldu. Futbola karşı olan ilgi gittikçe genişledi. 1905 yılında Galatasaray, 1907 yılında Fenerbahçe, 1908 yılında da Beşiktaş idman kulüpleri kuruldu. Beşiktaş, Cemiyetler Kanunu'na göre ilk ruhsat alan kulüp oldu. Onun arkasından Altın Ordu, Galatasaray, Fenerbahçe, Süleymaniye, Vefa, Beykoz vesaire gibi kulüpler tescil edildi. İzmir'de ilk futbol takımı 1912 yılında kurulmuştur değerli dinleyiciler. Değerli dinleyiciler, Anadolu asırlar boyunca canlanan, yükselen ve mahvolan büyük devletlerin, medeniyetlerin beşiği olmuştur. Anadolu yalnız siyasi istilalara maruz kalmamıştır. Ayrıca sinsi sinsi gelip harf falan yapmadan şehrin bir köşesine veya memleketin bir noktasına sığınıp yavaş yavaş yerli halkın ticari hayatını tesirleri altına alan açık göz kavimlerin ticari istilalarına da uğramıştır. İşte bunların en eskisi, öyle olduğu halde en çok yazılı belge bırakanı da Asur istilasıdır. Asurlular Mezopotamya'nın kuzey bölgesinde yaşamış, uzun zaman varlıklarını korumuşlardır. Eski Asur çağı denilen M.Ö. 2000 yıllarında Asur ülkesinde muazzam bir iktisadi ve ticari faaliyet yaşanıyordu. Asur şehri mühim bir ticaret merkezi olmuştu. Artık büyük şirketler kuruluyor, tüccarlar bu şirketlere banka gibi paralarını yatırıyorlar. Buna mukabil bazı muamelelerde paraları yetmediği takdirde kredi temin ediyor veya borç ve alacaklarını oraya devredebiliyorlardı. Halk mütemadiyen çalışıyor, mallarının satılacağı pazarları bulmaya uğraşıyordu. Nihayet Pushkin isimli genç bir Asurlu, müteşebbis, açık göz, mühim bir pazarı keşfetmeye muvaffak oldu. Bu pazar Anadolu'ydu değerli dinleyiciler. Onun merkezi olan Kayseri toprakları da ilk ve mühim bir durak oldu. Burası tam Kayseri'nin bulunduğu yer değil, civarda bulunan şimdi Kültepe veya Karahüyük diye adlandırılan sahadır. O zamanlar bu yerin ismi Kaniş idi. Belki de yabancı olduğundan şehre giremediği için, belki daha geniş bir sahaya yayılabilmek imkanını sağlamak için bu gelen Asurlu şehrin dış kısmına yerleşti. Maksadı Asur'daki firmaların burada bir şubesini açmaktı. Bunda rahat rahat muvaffak da oldu. Böylece Asur'da yapılan kumaşlar, elbiseler, kalay gibi maddeler buraya getiriliyor. Buradan da altın, gümüş, bakır, koku, boyacılıkta ve dericilikte kullanılan meşe palamudu gibi maddeler Asur ülkesine gönderiliyordu. Bu şekilde kurulan müessese bu şahsın 4 oğlu ve torunları tarafından 3 nesil boyunca yaşadı. Bu işin iyi ve kazançlı olduğunu gören diğer birçok Asurlu tüccar da yavaş yavaş Anadolu'ya gelerek yerleşmeye başladılar. Bulundukları yere büyük pazar manasına gelen Karum ismini verdiler. Şehrin etrafı gittikçe Asurlu tüccarlar ve onların yaptırdığı binalarla doldu. Gün geçtikçe teşkilatlandılar. Bit Karum, yani Karum evi denilen resmi bir yerde birçok ticari muameleler yaptılar. Yerli halk da bu yabancılarla yavaş yavaş kaynaşmaya başladı. Birçok tüccarlar yerli halktan kadınlarla münasebette bulundular ve evlendiler. Hatta Asur'da karısını bırakıp gelenler bile. Bu kadınların büyük bir acı ve kıskançlık içinde kocalarına yazmış oldukları sitem dolu mektuplar, kocalarının verdikleri sudan cevaplar, firmalara ait iş mektupları her iki memleket arasında gidip gelmeye başladı. Kervanlar malları oradan oraya büyük bir sabırla taşıyorlardı. Mukaveleler yapılıyor, senetler tanzim ediliyordu. Bu arada başka açık gözler de Anadolu'nun diğer mühim şehirlerine gidip orada müesseseler kuruyordu, dükkanlar açıyorlardı. Bunlardan en mühimleri ve şimdi bilinenleri tabii Boğazköy ve Alişar'da bulunan şehirlerdir. Mesela Kaniş'te bir dükkan sahibi olan Dada isminde bir adamın Boğazköy, yani eski ismi Tahtuşaş'ta bir de bir dükkanı, içinde çanak çömlekleri ve yazılı belgeleriyle meydana çıktı. Esasen yazılı belge olmasa bunun tespitine imkan olamazdı. İşte Anadolu'nun orta yerinde muazzam bir ticari faaliyete sahne olan bu yerler asırlar boyunca toprak altında kaldı. Bu meşhur tüccarlar insanların hafızalarından silinip gitti. Acaba hiçbir iz bırakmadan toprağa gömülen bu eski ticaret şehri nasıl ve ne zaman meydana çıktı? Thank you. Değerli dinleyiciler, 1881 senelerinde ilk defa antika tüccarları vasıtasıyla Anadolu'dan geldiği söylenen çivi yazılı iki tabletten biri Londra'da British Museum'a, diğeri Paris'te Milli Kütüphane'ye, Bibliothèque Nationale'e alınmıştı. Bundan sonra zaman zaman bir taraftan Anadolu'ya gelen seyyahlar bu tarz tabletlerden Kayseri civarında buldular veya yerli halktan satın aldılar. Bir taraftan antika tüccarları bunları İstanbul'a, oradan da Avrupa'ya sevk ettiler. Anadolu'dan, bilhassa Elen krallarının baş şehri olan Kayseri'ye, yani Kayseri civarında Asur dili ve çivi yazısıyla yazılmış belgelerin çıkması çok dikkati çeken bir hadiseydi. Evvela bunların Mezopotamya'ya ait olması icap ettiği düşünüldüyse de gerek yazının gerek tabletlerin şekil bakımından Mezopotamya'dan gelenlere hiç benzemediği görüldü. Bu yüzden bunları diğerlerinden ayırmak için Kapadokya tableti denildi. Aslında tabletlerin vaktiyle burada oturan Kapadokyalılarla hiçbir alakası yoktu. Zaman geçtikçe bunların aranan bir şey olduğunu hisseden yerli halk da bunları arayıp bulmakta, buldukça da alıcıları arz etmekte gecikmediler. Mesela Kültepe civarındaki bir tarlada bunlardan pek çok bulundu. Ve bu tarlanın bir gelir kaynağı olduğunu görenler tarlaya sahip olabilmek için uğraştılar. Bu yüzden de tarla birçok defalar sahip değiştirerek elden ele geçti. ...1925 senesine kadar bu civardan 2000'den fazla tablet Avrupa ve Amerika'nın muhtelif koleksiyonlarına dağıldı. Tabii bu arada bunlar tetkik edildi. O zamanlar artık çivi yazıları okunmuştu. Asurca da çözülmüştü. Onun için bu vesikaların okunması ve tercümesine bir güçlük çekilmedi. Tabletler tercüme edildikçe hemen hepsinin ticari mektuplar, alım-satım mukaveleleri, kira ve borç senetleri, mahkeme zabıtları olduğu görüldü. Bunun üzerine Hitit çivi yazılarını çözen Çek bilgini Hrozny, 1925 senesinde Kültepe mevkiinde bir kazı yapmaya karar verdi. Bu yüğün eteğinde gelişi güzel yaptığı bir kazıda 1000 kadar tablet buldu. Halen bunların hepsi İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde zengin çivi yazılı belgeler arşivinde bulunuyor. Bundan sonra burada uzun bir devre kazı yapılmadı. Ama halk tarafından bulunan tabletler gene de antika tüccarlarının elinden eksik olmadı. Nihayet 1948 senesinde Türk Tarih Kurumu tarafından Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi profesörlerinden Tahsin Özgüç ve eşi Nimet Özgüç'ün idaresi altında burada hafriyat yapılmaya başlandı. O zamandan beri her sene yaz aylarında muntazam bir şekilde burada uzun yıllar kazı yapıldı. Bu kazılar sayesinde bundan 4000 sene evvel yaşamış olan bir şehrin binaları, dükkanları, atölyeleri, su yolları, caddeleri, mektepleri, sarayları gözler önüne serildi. Halkın kullandığı eşyalar olduğu gibi bulundu. Tıpkı İtalya'nın Pompei'si gibi. Fakat ondan 2000 yıl daha eski bir şehir. Bu şehir o kadar enteresan ki değerli dinleyiciler, insan kalıntılara baktığı zaman sanki 4000 sene evveline doğru gittiğini zannediyor. O zamanın insanlarını görüverecekmiş gibi olduğunu hissediyor. Bu kazılarda öyle evler var ki odaları, mutfağı, tuvaleti, kileri hepsi açık olarak görülüyor. Hatta daha ileri giderek bu evin sahibinin adı, evin kaç nesil boyunca kullanıldığı, evde yaşayan şahısların yaptığı işler bile öğrenilmektedir. Ama arkeoloğun mahareti, dilcinin sabır ve gayreti bu imkansız gibi görünen şeyleri mümkün kılıyor. Kültepe hafriyatında çıkan şeyler çok enteresan. Lakipum isimli bir şahsın 4 odalı bir evi var. Bu odaların birinde tunçtan bir küp, yerde yatan bir put ve başka şeyler var, eşyalar var. Duvar kenarında küçük gruplar halinde çivi yazılı tabletler var. Görünüşe göre burası bunların vaktiyle konuldukları yer değil, sanki yukarıdan düşmüş hissini veriyor. Herhalde duvarda bir raf vardı. Ev yıkılınca bunlar oradan aşağı düştü. Bulunan belgelerden bu evin Lakipum isimli bir şahsa ait olduğu anlaşılıyor. Zira ona hitaben yazılmış mektuplar, hatta yapılan mukaveleler hep evde duruyor. Lakipum, ecdadına ait belgeleri bile saklamış. Ticaret hayatı kolay değil. Adad Zululi'nin evi de enteresan. İki katlı bir ev. Evin bir tarafı 10 metre, diğer tarafı 7 metre genişliğinde. Vaka evin üst kısmı, üst katı yıkılmış ama bu kata çıkan merdivenin kalıntılarıyla mutfak, kiler, hatta ölülerin gömüldüğü oda olduğu gibi duruyor. Tabii gene bir yığın yazılı belge. Kültepe'de olduğu gibi hemen hiçbir yerde hususi ev arşivleri, hele birkaç nesli kapsayanları bulunmamıştır. Galiba Kayserililerin ticari hayattaki kabiliyetleri bu devirden bir miras onlara. Diğer bir evin bir odasında koca bir küp yan yatmış, içi kömürleşmiş buğday dolu. Ya buğdayların arasında yanmış bir fare iskeletine ne denir? Zavallı yiyeceğini temin için girdiği buğday küpünden çıkamadan yangın bastırmış. Diğer bir odada birçok zarflı tablet bulunuyor. 5 metreye 3,5 metre büyüklüğündeki bir odanın içinde 1,60 çapında ve tam daire şeklindeki bir fırın olduğu gibi kalmış. Yanında ateş söndürmeye mahsus içi kül dolu bir tandır var. Ayrıca fırın süpürgesi ıslatmaya yarayan ağızları bilhassa kırılmış küpler de var. Böyle tandırlar hala Karayüklü'deki evlerde kullanılıyor. Diğer bir binanın mutfağındaki ocakta bir toprak çaydanlık olduğu gibi duruyor. Duvar diplerinde de muhtelif çömlekler ve kaplar var. Kulplu kaplar var, vazolar, nakışlı nakışsız testilerle dolu bir oda. Burası kilerden başka ne olabilir herhalde? Kiler. Bir sokak üzerinde karşılıklı olarak ve birbirlerine bağlantısı olmayan dört köşe odalar var. İçlerinde bir veya iki fırın, potalar, taş kalıplar, eritilmiş maden artıkları var. Herhalde burası bir evden ziyade bir iş yeri, bir dükkan idi. Bütün bu binaların hemen hepsinde büyük bir yangın felaketinin izi var. Öyle bir yangın ki herkes olduğu gibi her şeyini bırakıp canını kurtarmaya bakmış. Hatta evin birinde kaçırmak için büyük bir kap içine birçok küçük eşya yerleştirilmiş, fakat götürülmeden bırakılmış. Bu alelalde bir yangın da değil, muhakkak bir istila yangınıydı. Eğer öyle olmasaydı halk tekrar eski yerlerine dönerdi. Halbuki orası öyle bir terk edilmiş ki, bir daha o harabelerin üstüne değil kendileri, başkaları bile gelmeye cesaret edememiş. Bıraktıkları şeyler zamanımıza kadar olduğu gibi kalmış. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık bu kadar. Haftaya bir başka Çınaraltı programında radyonuz TGRT FM'de buluşmak üzere. Hoşça kalın.
Çınaraltı.